Ayrım 6. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Anadolu Abdalları ve Anadolu Tasavvufu. Biz Urum abdallarıyız, maksudumuz yardır bizim. Geçtik zinek kabasından, gencinemiz erdir bizim. Balım Sultan. Kalenderilik, Yesevilik ve Haydarilik olarak Anadolu'ya taşınan dervişlik akımının Anadolu kolunu oluşturan ve günümüz abdallarının öncüleri sayılan Rum ya da Türkmeni söyleyişiyle Urum abdallarının tarih sahnesine çıkışı ile ilgili çeşitli kaynaklarda bilgiler yer almaktadır. Bunlardan bazılarında gerek Cengiz istilası, gerekse bu istila sonrası Anadolu'da Osmanlı nüfuzu kurulduktan sonra Anadolu'ya gelen dervişler arasında Yesevilerle birlikte Kalenderiye ve Haydariye tarikatına mensup dervişlerin köylerde ve şehirlerde büyük bir faaliyet halinde bulundukları ortaya konulmaktadır. Kara Mustafa, Kalenderiler ve Haydarilerin 13. yüzyıl başlarında ortaya çıkmalarından birkaç on yıl sonra, İslam dünyasının öteki bölgelerinde olduğu gibi Anadolu'ya da girdiğini belirtmektedir. Konuyla ilgili olarak, bu grubun 13. yüzyıla kadar giden inişli çıkışlı bir tarihi vardır. Bununla birlikte Rum abdallarının özel inanç ve töreleri ayrı olan bir topluluk olarak ortaya çıkmaları ancak 15. yüzyılın ikinci yarısındadır. Kara Mustafa 2007-89 saptamasını yapmaktadır. Abdalların Anadolu'ya geçtiği dini, sosyal ve yönetsel birçok bakımdan belirsizlikler, çalkantılar ve kargaşanın hüküm sürdüğü uzun tarihi süreçte, Anadolu koluna mensup gezgin dervişlerin ortaya koyduğu yoğun çabalar sonucu çeşitli merkezler oluşmuş ve bu merkezler halk yaşantısında etkin bir konuma gelerek inancın biçimlenmesine katkı sağlamışlardır. Sünni ve Sünni olmayan Alevi-Batıni, iki büyük alan başta olmak üzere ortaya çıkan bu tarikatlar, zamanla çeşitli değişim ve dönüşümlere uğrayarak birbirinden inanç, davranış formları ve ritüeller bakımından birçok yönüyle ayrışan anlayışlar ekseninde biçimlenmişlerdir. Böylece Anadolu'da bu dönemde gelişmeye başlayan inanç etkinlikleri ve pir, derviş, eren, veli adı verilen kişilikler sonrası bir yorum kargaşası yaşanmıştır. Bir Doğan bu konuda Sünni tarikatlar Kadirilik, Rufailik, Kübrevilik ve Sühraverdilik gibi fehir tarikatlar oldu. Sünni olmayan tarikatlar da köylerde Yesevilik Doğu Türkistanlı Hoca Ahmet Yesevi tarafından kurulmuş, kadın erkek eşitliğini savunan bir tasavvuf yoludur. Orta Asya, Anadolu ve Orta Doğu'da etkilenmiş olup Balkanların Avrupa içlerine kadar yayılmıştır. Yesevi dervişleri bu coğrafyalarda Türklüğün ve İslam'ın yaygınlaşmasında, dağınık Türkmen aşiretlerinin derlenip toparlanmasında önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Anadolu Alevi Bektaşi inancı Yesevilikten derin izler taşır. Bugün Anadolu'da özellikle Tokat ve çevresinde Yesevi yolunu süren Alevi ocakları bulunmaktadır. Kalenderilik ve Haydarilik. Haydarilik, 13. yüzyılda Anadolu'da etkili tarikatlardan biri olup Yesevilik ve Kalenderiliğin karışmasından doğmuştur. Kutbettin Haydar adlı bir Türk şeyhi tarafından kurulan Haydarilik, Türkmenler arasında hızla yayılmış, Moğol istilası ve Anadolu'ya geçmiş ve bu coğrafyada Türklüğün ve İslam'ın yaygınlaşmasında önemli hizmetleri olmuş bir tarikattır gibi adlarla boy gösterdi. Bir Doğan 2003 saptamasını yapmaktadır. Bu zorlu dönemde göçebe Oğuzlar döneminin koşullarına paralel olarak Asya'dan Anadolu'ya geleneklerini, inançlarını, şeyh ve dervişlerini de taşımışlar, bunlara tutunarak öz benliklerini koruyup bu çetin koşullar içerisinde var olmaya çalışmışlardır. Anadolu'nun göçebe Oğuzlarca fethedilmeye başlandığı, 11. yüzyıldan başlayarak fethin tamamlandığı yüzyıllara değin gelen boyların, dervişler ve filozoflar gibi inanç odaklarına tutunmasının, salt dinsel ve kültürel gereksinimle değil, aynı zamanda hem gidip gitmenin önlenmesi hem de Türklük ve İslam'ın yayılması amacına yönelik olduğu görülmektedir. Bir Doğan'a göre özellikle 13. yüzyılda Moğol akınlarının önünden kaçan kimi tarikat üyeleri için Anadolu rahat bir ortam olmuş, bu tarikat üyeleri pirlerinin peşine takılarak ve onların verdikleri görevleri yaparak Anadolu'nun Türkleştirilmesinde önemli çabalar göstermişlerdir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşundan ve Müslüman Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinden sonra çeşitli dini akımların baş gösterdiği saptamasından hareketle Köprülü, Göçebe ve yarım göçebe hayatı geçiren ve kısmen köylere yerleşerek göçebelikten çıkan oymaklar arasında kendi eski milli geleneklerine uygun Alevi batıni cereyanlar meydana alıyor ve eski kam ozanlar yerine her suretle onları hatırlatan ve batıni akidelere sahip babalar kaim oluyordu. Bu Türkmen babaları kendilerinin tarikat silsilelerini Orta Asya'nın büyük Türk Şeyhi Ahmet Yesevi'ye ve onun ata ünvanlı bir takım halifelerine bağlıyorlardı. Köprülü 2004-352 ila 353 saptamasını yapmaktadır. Yıldızkaya, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşu ile beraber Anadolu Türkleri arasında gözlenen dini farklılıklar sonrası büyük kasaba ve şehirlerinde yaşayanların İslami kurallara sıkı sıkıya bağlı İslami tarikatlara katıldıklarını belirterek konu ile ilgili görüşünü şu şekilde bilgilerle desteklemektedir. Önceleri Gazali'nin düşünceleri, sonra tasavvufi hareketler, tasavvuf tarikatları, mevlevilik halkı etkiliyordu. Göçebe ve köylerde yaşayan halk ise kendi geleneklerini devam ettiriyor, Alevi batıni inanışlarını sürdürüyorlardı. Bu inanışların başında Türkmen babaları vardı ve onlar da kendilerini Büyük Türk Şeyhi Ahmet Yesevi'ye ve onun ata ünvanı halifelerine bağlıyorlardı. Cengiz istilasından önce ve sonra Anadolu'da Yesevi dervişleriyle beraber Kalenderiye tarikatine mensup dervişler de bulunuyordu. Yıldızkaya, http://www.türküler.com/yazı/emirdağda.asp. Nitekim Oğuz boylarının o zorlu günlerde sıkı sıkıya sarıldığı dervişlerce biçimlendirilmiş ve bu inanç ve gelenekler daha sonraki dönemlerde Anadolu Alevi Bektaşilerin inançları ve törenlerine girerek günümüze kadar ulaşmıştır. Oğuzlar İslamlığı seçmişler ancak kendi inanç öğelerinden de vazgeçmemişlerdir. Bir Doğan bu süreçle ilgili olarak Oğuzların Müslümanlıklarının yüzeysel olduğu, İslam kurallarının kendilerine uygun olanlarını alıp işlerine gelmeyenleri önemsemedikleri, eski Türk gelenek ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı kaldıkları, Anadolu'da var olan etnik ve dinsel ayrılık ya da eksikliklerin onların bu bağlılıklarını sarsamadığı görüşündedir. Bir Doğan 2003. Kimi araştırmacılar arasındaki ortak görüşlerden biri, İslamlığın Türkler arasında yayılabilmesinin İslam'ın onların ruhlarına uygunluğu yanında, Maniheizm, Budizm ve Şamanizm gibi dinlerle uyuşabilen Şii, Alevi tasavvuf kanallarından sızmasındandır. Bu da gezgin dervişlerin işlev ve önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Anadolu'da Türkmenliğin çeşitli adlar aldığı, Horasan'dan getirilen Türkmen inanç ve geleneklerinin komşu kültürlerle etkileşime girdiği bu dönem, aynı zamanda Anadolu Alevi Bektaşi inancının gelişim sürecini de belirtmektedir. Bir Doğan'ın bu konuyla ilgili görüşleri şöyledir. Türkmenin eski gök kültürüne İslamlık öylesine etki ediyordu ki, ağırlık yavaş yavaş İslamlığa kayıyor, göçebe Oğuzlar kendilerine İslam yelpazesi içinde yer arıyorlardı. Bunu da bulmakta gecikmediler. Dördüncü Arda Halife Ali bunun için biçilmiş kaftandı. Ali'yi sevgi odağı gibi gördüler. Adları da bundan dolayı Alevi oldu. Bir Doğan 2003-54-175. Hacı Bektaş-ı Veli bu belirsizlikler ve karmaşanın sürdüğü zor dönemde ortaya çıkmıştır. Kimi tarih ve toplum bilimciler Hacı Bektaş-ı Veli'nin Anadolu Türkmenlerinin imdadına yetiştiği, geleneklerini derleyip toparlayarak Oğuz kitlesini yok olmaktan kurtardığı görüşündedir. Bir Doğan, başta Hacı Bektaş-ı Veli olmak üzere bu tür toplum önderleri olmaması halinde 13. yüzyılın ağır baskıları altında Anadolu'ya gelen Oğuz'un silinip gideceği, Hacı Bektaş-ı Veli'nin uzun yıllara dayalı sağlam ve güvenli örgütlemesinin Oğuz'un yaşamasını sağladığı görüşündedir. Bir Doğan 2003-54. Gerçekte de Hacı Bektaş-ı Veli getirdiği köklü bakış açısı ve yorum ile Anadolu halk aydınlanmasının başta dil olmak üzere Anadolu Türkmenine ait inançsal, kültürel ve geleneksel öğelerin korunup günümüze kadar taşınabilmesini sağlayan etkenlerin belki de en başta geleni olmuştur. Bu bağlamda neredeyse başlangıçtan beri adı abdal kavramı ve abdallarla özdeşleşen ve Orta Anadolu abdalları kolundan Neşet Ertaş'a kadar uzanan Bektaşilik inanç ve öğretisinin ortaya konulması, Ertaş'ın temsil ettiği sanat ekolünün felsefi temelleri ve güçlü yaşamsal dinamiklerinin kavranılması bakımından önemlidir. Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgili bilgilerin yer aldığı ve destansı bir dil ile kaleme alınmış ve Hacı Bektaş'a atfedilen ancak yazarının kim olduğu tartışmalı vilayetnameye göre Hacı Bektaş aslında Horasanlıdır. Babasının adı Muhammed olup ünvanı İbrahim el-Sani'dir. Hacı Bektaş-ı Veli Seyit'tir. Seyit, peygamber soyundan gelenlerin genel adıdır. Öğrenimini Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencisi Lokman Perende'den almış, daha sonra Hoca Ahmet Yesevi ile tamamlamıştır. Ancak Hacı Bektaş'ın Ahmet Yesevi'nin öğrencisi olduğu konusu tartışmalıdır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir batıni dâhisi olarak nizari batınileri arasında yetiştiğini belirten Kaygısız, bu bağlamda Hoca Ahmet Yesevi ile hiçbir ilgisi olmadığı görüşündedir. İsmail Kaygısız, Görüşme 2012. Hacı Bektaş-ı Veli, Horasan'da türlü kerametler göstermiş, olağanüstülüklerinin sonunda ustası Ahmet Yesevi'den izin, yetki ve buyruk alıp Rum ülkesi olarak bilinen Anadolu'ya gelmiştir. Anadolu halk dilinde Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya güvercin donunda uçarak geldiği, yollarda karşılaştığı zorluklar ve kerametleri anlatılır ki bu inanç ozanların dizelerine yansımıştır. Bunlardan en çok bilineli Şah Hatayi'nin olduğu öne sürülen bir şiirdir. Küçük yaşlarda katıldığı cemlerde duyup ezberlediği bu dizelere eğilerek sanat yaşamının daha ilk başlarında havalandıran Neşet Ertaş için bu şiir bir dönüm noktası olacaktır. Gördüm güvercin donunda oturur. Gördüm seyrelledim Hacı Bektaş'ı. Kösevisin Horasan'dan getirir. Gördüm seyreledim Hacı Bektaş'ı. Bahr eyledi ummanına daldırdı. Dağı daşı cırnağıyla kaldırdı. 12 öküz bir kazana doldurdu. Gördüm seyreledim Hacı Bektaş'ı. Can hatayım, kork Allah'ın işinden. Uğradım geçtim delikli taşından. Tas almış eline ser çeşmenin başından. Gördüm seyreledim Hacı Bektaş'ı. Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu'da Suluca Höyüğü yurt tutar. Anadolu'ya yerleştikten sonra Tapduk Emre, Sarı Saltuk, Ahi Evran, Molla Saadettin gibi kişilerle tanışır. Hacı Bektaş-ı Veli dönemi aynı zamanda Anadolu'nun düşünce ve eylem çeşitliliği bakımından da hemen en zengin dönemidir. Onun Anadolu'ya gelişi ve fikirlerini yayması sonrası oluşan gönül iklimiyle ortaya koyduğu felsefe çarpıcı bir etki yaratarak geniş halk kitlelerine ulaşır. Bu felsefeye dayalı olarak anlatmaya çalıştığı ve her biri için neredeyse bir kitap yazılabilecek ilkeleri ise Anadolu insanının gönlüne, yaşamına ışık tutar. Veliler ve ermişler Tanrı'nın insanlığa armağanıdır. Kendini bil. Her ne arar isen kendinde ara. İlimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Tanrı insanın gönlündedir. Eline, diline, beline sahip ol. Hiçbir milleti, insanı ayıplama. Kadınları okutunuz. Doğruluk dost kapısıdır. 72 millete bir nazarla bak. Okunacak en büyük kitap insandır. En büyük keramet çalışmaktır. Hakikatte sevip sevilen haktır. Öl söz verme, öl sözünden dönme. İnsanın cemali sözünün güzelliğidir. Marifet ehlinin ilk makamı edeptir. Çalışmadan geçinenler bizden değildir. Nefsine ağır geleni başkasına uygulama. Ellerin Kâbesi var, benim Kâbem insandır. Yolunuza dizinizle değil, kalbinizle bağlanın. Açgözlüler ömürleri boyunca yoksul sayılır. Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. Özü sözü doğru olmayanın imanı da eksiktir. Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız. Noyan Bedri, Alevilik Bektaşilik Nedir? 2. baskı Ankara 1987. Melikov İrene, Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe, 2. baskı Haziran 1999. Hacı Bektaş Veli döneminde Anadolu'ya yapılan çok sayıdaki derviş göçleri mensuplarının tümünün İslam sünniliğinin dışında heterodoks düşünceler taşıdığı saptamasını yapan Birdoğan, konu hakkında şunları belirtmektedir. bir yandan Asya'nın eski kültürünün izlerini taşımakla birlikte Sünni tarikatların etkisi, öbür yandan da yine aynı kültüre bu kez Şii batıni tarikatların etkisi Anadolu'yu sarsmaya başlamıştı. Birinci kesim kendi tasavvuf sistemlerini daha çok aristokrat ve aydın tabakalar arasında yayıyorlardı. İkinci kesim ise bozkırlarda göçebe ve yarı göçebe bir hayat süren Türkmenlerle birlikte bulunan ve eski kam ozanlara benzeyen babalar, medrese kökenli din bilginlerinin öğrettiklerinden daha basit ve yalın bir İslamiyet anlayışı yayıyorlar ve bu arada bir çeşit halk tasavvufunu da oluşturuyorlardı. Bu ikinci tip önderlere baba, ata veya dede deniliyordu ki bizim Horasan erenleri diye andığımız bu önderler sonradan kendi ocaklarını da kurarak bu tür federasyon oluşturacaklardı. 1 Doğan 2003-112. Atsız, Aşık Paşazade kaynaklı bilgilere dayanarak Bir Doğan'ın söz ettiği bu inanç önderlerinin oluşturduğu yapılardan söz etmekte ve Anadolu ve Rumeli'yi Türkleştiren, İslamlaştıran manevi mimarların Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum ve Baciyan-ı Rum adlarıyla oluşan grupların içerisinde yer aldığını belirtmektedir. Atsız 1985 Bir Doğan kaynaklı. 6. Nokta, Abdalan-ı Rum ya da Rum Abdalları denilen bu topluluğun Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da önemli hizmetleri bulunan, önemin etkili sosyal sınıflarından biri olduğu gerçeğini vurgulayarak, Moğollar tarafından talan edilen Anadolu'nun yeniden kurulması için oluşturulan teşkilat içerisinde görev bölümü yapan Anadolu halk erenlerinin, ahilerin başına Ahi Evran Veli'yi, gazilerin başına Şeyh Edebali'yi, bacıların başına Fatma Bacı'yı, abdalların başına da Hacı Bektaş Veli'yi getirdikleri bilgisini vermektedir. Altınok, Baki Yaşa, öyküleriyle Kırşehir Türküleri Destanları Ağıtları, Oba Yayınları 2003. 14. yüzyıl Anadolu'da yoğunlukla görülen ve çeşitli kesimleri etkisine almış tarikatların yapısal ve içerik olarak değişim ve dönüşümlere uğramaya başladığı dönemdir. Kimi tarikatların güçlenerek diğer birçok benzerlerini içine alıp erittiği, kimisinin yok olduğu, kimisinin de başka tarikatlarla birleştiği bu dönemde sancılı bir süreç yaşanmaktadır. Bir Doğan bu süreçle ilgili olarak 13. yüzyıl öncelerinde görülen bu tarikatlar zamanla güçlerini yitirip yeni kimliklere büründüler. Sünni olmayan tarikatlar için diyebiliriz ki Hacı Bektaş'ın etkileyici kişiliği bu tarikatları kendi yollarından ayırıp birleşmeye ve yeni bir kimliğe bürünmeye yöneltti. Söz gelimi vefailik, babailik, kalenderilik, haydarilik daha sonraki yıllarda karşımıza çıkacak olan Bektaşiliğin temellerini oluşturdular. Bu veliler eylemlerinin sonuçlarına göre ya bölgesel niteliklerde kaldılar ya da ünleri bölgelerini aşarak Anadolu'ya giderek Balkanlara değin yayıldı. Bir Doğan 2003 211 ve 212 şeklinde görüşünü belirterek Bektaşiliğin gitgide artan etkisini vurgulamaktadır. Köprülü Abdal dervişlerle Türkmen aşiretleri arasındaki Alevi batini akımlarının 13. yüzyılda kısmen ulusal ve kısmen de yöresel bazı geleneklerin etkisi altında kalarak Anadolu'da babayilik adı altında dinsel bir sinkretizme birleştirmenin ikili çatının oluştuğu, hatta dinsel ve bir görünüm sergileyen büyük bir isyan hareketi yaptığı bilgisini de aktarmaktadır. Bu konunun yeterince incelenmemiş, özellikle de ne kaynağı ne de Anadolu'nun dinsel tarihindeki önemini hiç anlaşılmamış olduğunu savunan Köprülü'ye göre, Rum abdalları da tıpkı Bektaşilik gibi babayilik akımının daha sonraki ortaya çıkışından başka bir şey değildir. Köprülü 2004-353. Bu yüzyıllardan itibaren Şii ve Alevi heterodoks, İslami sünniliğin dışında farklı düşüncede bir topluluk olan abdal dervişler arasında Bektaşilik etkisinin artmaya başladığı ve zamanla diğer tarikatların Bektaşi tarikatı içerisinde toplanmaya başladığını belirten Köprülü'ye göre, 14. yüzyıldan itibaren Türkiye'de yaşayan abdal lakaplı şeyhler ve abdallar ya da ışıklar denilen derviş grupları, yaşayışları, giyinişleri, törenleri, yol ve yöntemleri, inanışları yönünden radikal Şii ve Alevi heterodoks bir zümreydi. Genellikle İslam dünyasında ve Türkiye'de yaşayan buna benzer diğer heterodoks serseri derviş gruplarına benzeyen, Onlarla ilişkilerini sürdüren, evlenmeyen ve yalnız yaşayan bu Rum abdalları, diğer veliler arasında Hacı Bektaş Veli'yi de kendi tarikatlarının azizlerinden saymakla beraber Bektaşi değillerdi. Şehir ve kasabalardan daha çok köylerde, kendilerine özgü tekkelerde yaşarlar, gezginci bir hayat sürerlerdi. Köprülü 2004-352. 14. yüzyılın başından itibaren Anadolu'da abdalla kaplı dervişlerin çoğaldığı, velayetnamede Hacı Bektaş'ın bazı dervişlerinin abdal lakabı taşıdığı, 15. yüzyıldan itibaren ise hareketin Anadolu sınırlarının ötesine taşarak Balkanlara değin yaygınlaştığı görülür. Özellikle 15 ve 16. yüzyıllar açısından Osmanlı Devleti'nin ele geçirdiği topraklarda yürüttüğü siyaset, dervişlerin bu alanlarda yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Bu durumla ilgili olarak Kara Mustafa şunları söylemektedir. 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyıl başlarında Osmanlı kültür alanı bu amaca çok uygundu. Bu zaman boyunca Anadolu ve Balkanlarda olağanüstü yüksek bir sayıda derviş grubu etkinlik gösteriyordu. Her yere yayılmış kalenderi ve haydarilerden başka, daha belirgin biçimde Osmanlı Rum abdalları, Bektaşiler, Camiler ve Şemsi Tebriziler grubu olmakla birlikte imparatorluk topraklarında başıboş dolaşıp duruyordu. Kara Mustafa 2007-81. Bu durumu dönemin büyük devletlerinin bölgesel siyasi güçlerini ve otoritelerini kurmalarına bağlayan Kara Mustafa, Bektaşiliğin Osmanlı Anadolu'su ve Balkanlar'da önemli bir yeni tarikat olarak çıktığı saptamasını yapmaktadır. Kara Mustafa 2007-14. Abdal dervişler arasında Bektaşilik etkisinin yükselmesi, Bektaşiliğin birçok unsuru içinde barındıran bir tarikata dönüşmesi süreci ve Bektaşi tarikatının Osmanlı Devleti ile ilişkileri konusunda da bilgiler aktaran Kara Mustafa, çeşitli karşılaştırmalar yolu ile de konuya açıklık getirmektedir. Osmanlı tarihi araştırmacıları, Bektaşileri Osmanlı ülkelerinde önemli bir sufi tarikatı olarak çok iyi tanırlar. Tarikat 16. yüzyılda oluşmuş ve sonraki 200 yıl boyunca Osmanlı yaşamının her düzeyine büyük etkisi olmuştur. 16. yüzyıl sonu ve ötesi Bektaşileri hem inanç hem de uygulamada 16. yüzyıl başı Bektaşilerinden öz olarak değişikti. Bu değişiklikler karmaşık bir süreç sonucu ortaya çıktı. Osmanlı Devleti 16. yüzyıl başında çeşitli nedenlerle toplumsal açıdan dervişler üzerine gittikçe artan bir baskı uyguluyordu. Sonuç olarak Bektaşi derviş grubu zahitlik mirasına arka çıkmayı sürdüren tam bir sufi tarikatına dönüşürken, kalenderiler, haydariler, Rum abdalları, camiler ve Şems-i Tebriziler canlılıklarını yitirip bağımsız toplumsal birimler olarak var olmayı bıraktılar. Klasik Bektaşi tarikatı, dolayısıyla özgün Bektaşilerin yanı sıra kalenderiler, haydariler ve Rum abdallarının inanç ve uygulamalarının bir kaynaşımı olarak ortaya çıkmıştır. Kara Mustafa 2007-101-102. Kaygısız, Kara Mustafa'nın altını çizerek vurguladığı Bektaşi tarikatının 16. yüzyılda oluştuğu fikrinin günümüzde aşıldığını belirterek, görüşünü 14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın başlarına yaşamış, Kızılderili Sultan'ın talibi Sadık Abdal Divanı'nda Bektaşilik ve Bektaşiler teriminin sıkça kullanılmasına dayandırmaktadır. İsmail Kaygısız, Görüşme 2012. Tarikatların yapısındaki değişimler ve özellikle Bektaşilik tarikatının gelişimiyle ilgili olarak Köprülü de şu saptamaları yapmaktadır. 16. yüzyıl ve 17. yüzyıl ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nun her tarafında Safevilerle ilişkileri olan bu heterodoks Alevi zümreleri hakkında zaman zaman yapılan soruşturmalar, diğer taraftan Yeniçeri Ocağı'nın büyük gücüne dayanan Bektaşilerin başka tarikatları temsil yetkisi, 17. ve 18. yüzyıllarda abdal tekkelerini, gruplarını ve geleneklerini de Bektaşilik içinde eritti. Ancak bazı abdal gruplarının doğrudan doğruya şehir Bektaşiliğine karışmayarak köylerde yaşayan heterodoks Alevi topluluklarla birleştiği yahut tek başına kalmak anlayışından ayrılarak diğer kızılbaş toplulukları kabilinden bir secde halinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde köyler kurup yerleştiği ve dördüncü bir kısmın da göçebe kızılbaş obaları biçiminde göçebe hayatını geçirdiği tahmin edilebilir. Köprülü 2004-352. Kalenderilik, haydarilik gibi çeşitlilik unsurların bir bileşkesi olarak gelişim gösteren Bektaşiliğin gerek günlük yaşamda, gerekse inanç ritüellerinde zahit dervişlerden taşınan birçok anlayış ve uygulamayı değiştirerek yaşama aktarması önemlidir. Bunların başta gelenlerinden biri, zahit dervişlerde görülen uyuşukluk ve miskinliğin dışlanması, canlı, neşeli, keyifli bir günlük yaşantının benimsenmesidir. Mevlevilikte ise gerek tekke yaşantısı gerekse ritüeller içerisinde bu yönün hala belli ölçüde de olsa sürdürüldüğü görülmektedir. 16. yüzyılda Bektaşiliğin ve Hacı Bektaş-ı Veli etkisinin abdallar arasında kuvvetlendiğini gösteren Katip Çelebi'nin bir söyleyişini Köprülü şu şekilde naklediyor. O, Seyit Gazi Tekkesi'nden söz ederken hem burada Bektaşi abdallarının oturmakta olduğunu, hem de Ankara'da Kayaş civarında Hüseyin Gazi Tekkesi ve Yakup Tekkesi'nin abdallara ayrılmış olduğunu anlatır. Evliya Çelebi de gerek Seyit Gazi Tekkesi'ni gerekse Hüseyin Gazi Tekkesi'ni Bektaşi Tekkesi olarak göstermektedir ki bu, Bektaşiliğin 17. yüzyılda diğer birçok heterodoks grupları kendi içine alıp kuvvetlendiğine ilişkin önemli bir kanıttır. 18. yüzyılda artık Bektaşi abdalları deyiminin yerleştiğini görüyoruz. Köprülü 2004-347. 17. yüzyılda abdallık ve bektaşiliğin tümüyle özdeş görüldüğü, halk yaşamının dinamik yapısı ve köklü geleneklerle bütünleşerek güçlü bir hal almış eski inanç izlerinin bektaşiler arasında devam ettirildiği bir süreç gelişir. Gitgide artan bir biçimde abdallık ve bektaşiliğin özdeşleşmeye başladığı bu dönem hakkında Köprülü, 17. yüzyılda abdal topluluklarını ve abdal geleneklerini kendi sinesinde toplamış olan bektaşiler arasında devam eden eski abdal geleneklerinde açıkça görülür. Köprülü 2004-341-342 saptamasını yapmakta, Anadolu abdallarından ünlü şair Kaygısız Abdal'ın şeyhi ve Anadolu abdallarının büyük velisi Abdal Musa hakkında Bektaşiler arasında okunan şiirde Rum abdallarından söz edildiğini belirtmektedir. Urum abdalları gelir dost deyi, bize yeter aba hırka post deyi, hastaları gelir derman isteyi, sağlar gelir pirim Abdal Musa'ya. Köprülü 17. yüzyıldan itibaren kalenderi, abdal, bektaşi deyimleri arasında çoğu zaman fark gözetilmediğini de vurgulamaktadır. Köprülü 2004-336. Yukarıda verilen tarihi bilgiler ışığında, Tanrı'nın niteliği ve evrenin oluşumunun varlık birliği anlayışıyla gizemli bir biçimde yorumlanarak ifade edilmesi temeline dayalı inanç taşıyan ve bu temel üzerine kurdukları felsefeleriyle özgün bir tasavvuf anlayışı geliştiren dervişler arasında çeşitli nedenlere bağlı olarak bir takım anlayış ve yorum farklılıkları geliştiği görülmektedir. Bektaşilik çatısı altında birleşerek abdal dervişlerin ortaya koydukları inanç ve anlayışı sürdüren Alevi Bektaşi yorumu karşısında öz ve biçim yönünden farklılaşmış başka da tasavvuf anlayışları da ortaya çıkmıştır. Osmanlı din bilginlerinin tasavvufu dinin gereklerini dejenere eden ve deyim yerinde ise sulandıran bir şeyh olarak görülüp reddedilmeleri ve salt sünni tasavvufunu belli ölçüde destekleyen dinsel kurallara bağlı katı tutumları nedeniyle bu ayrım daha da derinleşmeye başlamıştır. Vahdet-i vücut, insan tanrı birliği inancı temelinde tanrı ile bütünleşerek, tanrının bir parçası olmaktan çıkıp yavaş yavaş salt dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan, sofu kimse anlamına bürünmüş zahit sözcüğü ile belirtilen zahitler de, bu yeni öze bağlı olarak, vahdet-i vücut da dahil olmak üzere geçmiş inancı dışlayan bir grup haline gelmeye başlamışlardır. Züht ve zahitlik kavramlarının anlam değişikliğine uğrayarak sünni tasavvufu içerisinde bu şekilde yerleşmesi nedeniyle bu kavramlardan uzaklaşan Alevi Bektaşi tasavvufunun konuya ilişkin algısı ve yorumu da buna paralel bir yol izlemiştir. Vahdet-i vücut anlayışlı, inanç gruplarının tümünün özde batıni tasavvufun temsilcileri ve yayıcıları olmalarından hareketle, Anadolu tasavvufu içerisinde gelişen yorum ve anlayış farklarına ve birbirini dışlayan yaklaşımlara değinen Kaygısız, Alevi Bektaşi tasavvufunda züht, zahitlik kavramlarının, dinsel kuralların biçimsel ibadetlere aşırı dindarlıkla bağlı, takvacı eğilimindeki uygulamalara değinildiğini söyleyerek, bunu uygulayanların da zahitler olduğunu belirtmekte, Zahitlerin ise Alevi Bektaşiler gibi inanç gruplarını kendilerinin dışında gördüklerini saptamaktadır. İsmail Kaygısız, Görüşme 2012. Temelde tasavvufu ve ona ilişkin yorumları reddeden kat'i resmi tutuma rağmen, züht ve zahitlik kavramlarının öz olarak mevlevilik içerisinde süre geldiği görülmektedir. Eldeki veriler, dinsel kurallara bağlı katı din bilginleri ve tasavvuf düşünürlerinin zaman içerisinde karşı karşıya geldiklerini ve uzunca bir zamandan beri sürmekte olan bu çekişmenin 17. yüzyıldan itibaren özellikle Alevi Bektaşiliğin baskılanması yönünde belirdiğini ortaya koymaktadır. Öyle ki bu dönem aynı zamanda katı şeriatçıların Alevi Bektaşi tasavvuf anlayışını ve tasavvuf düşünürlerini yermenin ötesine geçerek ortadan kaldırmak adına çeşitli yöntemlere başvurduğu bir dönemdir. Altınok, 17. yüzyılın ortalarında tarihe kadızadeler adıyla geçen ve dinsel kurallar açısından katı bir yol tutan bilginlerle tasavvufçular arasındaki çekişmede Osmanlı yöneticileri sırtını dayayan kadızadelerin sözlerine önem ve değer verildiği, tasavvufçuların yatsımadığı musiki ve semanın günah ve sapkınlık sayan kadızadelerin dini de kullanarak yaptığı olumsuz propaganda ve dayatmaların Anadolu halkı üzerinde de etkili olduğu, hatta bazı bölgelerde saz çalıp türkü söyleyenlerin, şairlerin inançsız, sapkın kişiler olarak görülmeye başlandığını belirtmektedir. Altınok 2003. Nitekim tasavvuf yolu ve tasavvuf düşüncesine sahip kişilere karşı sürdürülen bu menfi propaganda, dervişlerin ortaya çıkışlarından sonra sergiledikleri davranış ve tutumlara dayalı olarak geniş toplum katmanlarına yayılan sapkınlık dayatması, zaman içerisinde eski inanç ve geleneklerle İslam kuralları temeline dayalı, güzel ahlak ve ruh olgunluğu ekseninde yeniden biçimlenen Bektaşilik tarikatı içinde kullanılmıştır. Günümüze kadar süre gelen ve günümüzde bile zaman zaman çeşitli biçimlerde dillendirilen Alevi Bektaşilerin mum söndü yaparak ensest ilişki yaşayan sapkın bir zümre oldukları ön yargısının temeli de burada bulmak mümkündür. Öte yandan tüm bunlara karşın dervişlik hareketinin hemen her dönemde toplumun birçok kesimini etkileyerek taraftar bulan bir çekiciliği olduğu da tarihi kaynaklarla sabittir. Derviş akımının bu yönü hakkında da bilgiler veren Kara Mustafa'nın saptamalarında, İslami kültürel seçkinlerin dervişleri sürekli olarak toplumun ayak takımı niteliğinde tanımlayıp sapkın, düzenci ve cahiller olarak küçümsediği, ancak gerçekte derviş topluluğunun entelektüel sayılabilecek çevreleri de içinde barındıran bir zenginliğe sahip olduğu yönünde bilgiler de yer almaktadır. Nitekim gerek Sünni, gerek Bektaşi, gerekse diğer tarikatların çağları aşarak günümüze kadar yaşaması, geniş hak kesimleri yanında entelektüeller arasında da büyük taraftar bulmasının temel nedenlerinden biri bu çekiciliktir. Ancak böylesi olumlu yönlerine rağmen, Alevi Bektaşi derviş yolu ve tasavvuf düşüncesine sahip kişilere karşı sürdürülen olumsuz propagandalar içerisinde, saz çalıp türkü söylemenin günah, bunu yapanların sapkın olduğu ve cennete gidemeyecekleri ön yargısı geniş halk kesimleri üzerinde etkili olmuş, geçimini saz çalgıcılık yoluyla temin eden abdalların horlanması ve dışlanması sonucunu doğurmuştur. Altınok, eski geleneği taşımaları nedeniyle Türk toplumu tarafından her zaman benimsenmiş ve bu nedenle maddi bakımdan iyi durumda olan abdalların bu kötü propagandalar sonucu yoksullaştığı görüşündedir. Altınok, 2003. 18. ve 19. yüzyıllar, Anadolu derviş kollarının birbirinden neredeyse tamamen koptuğu ve ayrışmanın bütünüyle belirginleştiği dönemlerdir. Bu ayrılık öncelikle devlet tarafından desteklenen ve ağırlıkla Sünni tasavvufunu temsil eden Mevlevilik ile bu kesimin büyük bölümü tarafından dışlanan ve daha çok Alevi batıni ve halk sufizmini temsil eden Bektaşilik arasındadır. Öyle ki, Sufilik kavramlarının neredeyse salt Sünni dervişlerin sıfatı olarak kullanıldığı bu dönemde anlayış ve ritüeller bakımından çeşitli farklılıkları bünyesinde barındıran bu akımlar arasında birbirini eleştiren hatta dışlayan bir tutum ortaya çıkmıştır. Mevleviler ve Bektaşiler arasında birçok yönde beliren ve gün ışığına çıkan görüş farklılıkları söylenceleri de konu olmuştur. Ancak tüm bu karşıtlığa rağmen her iki yorumu da benimseyen sufiler de vardır. 20. yüzyılın şiirleri, nükteleri ve yaşam tarzı ile ünlü siması Neyzen Tevfik bunlardan biridir. Tevfik bir şiirinde "Aksedince gönlüme şeyli hakikat pertevi, Meyde Bektaşi göründüm, neyde oldum? Mevlevi. Dizeleriyle kendisini Mevlevilik ve Bektaşilik içerisinde tanımlamıştır. Anadolu derviş kolları arasında biçimlenen ayrışma, Alevi Bektaşi tarikatlara ve inanç kesimlerine karşı yürütülen olumsuz propagandalar gibi gelişmeler, abdal sözcüğü ve bağlı olarak abdallık kavramının algılanışında da önemli değişimlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Uzunca bir dönem dervişliğin ve ermişliğin simgesi olarak kullanılan abdal deyiminin artık genellikle başıboş gezen, serseri hatta daha sonraki dönemlerde ahmak, budala, şaşkın anlamları içerdiği görülmektedir. Abdal sözcüğünün anlamında oluşan bu değişim ve dönüşümle ilgili Köprülü'nün tespiti şöyledir. Abdal sözcüğü daha önceleri değilse bile büyük olasılıkla 12. yüzyılda ve genellikle derviş sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaya başlanmıştı. Türkler ve İranlılar arasında çoğul anlamını yitirip tekil olarak kullanılan bu sözcük yavaş yavaş bir anlam genişlemesine uğrayarak Melamettiye kurallarından doğan Kalenderiye grubu ile ona benzer diğer bazı gruplar içerisinde yer alan dervişler için kullanılmaya başlandı. Bu dervişler arasında büyük coşku içinde kendinden geçenler çok olduğundan abdal sözcüğü bunlar hakkında da kullanıldı. Bu son anlamıyla İranlıların mecnun, meczup, divane ve Türklerin tilbe, deli deyimleriyle eş anlamlı olmuştur. Abdal ve budala sözcüklerinin Türkçe'de genel kullanışta ahmak, şaşkın anlamlarını alması bunun bir sonucudur ve sonraki yüzyıllara aittir. Köprülü 2004-339. Köprülü'nün bu saptamaları diğer başka tarihi metinler tarafından da desteklenmektedir. 14. yüzyıla ait edebi metinlere göre bu yüzyılın başlarından sonra Anadolu'da abdal lakaplı dervişlerin çoğaldığı, ancak 14. ve 15. yüzyıllardan başlayarak bu kişiler hakkında olumsuz düşüncelerin ortaya çıktığı ve özellikle dönemin resmi tarihçileri başta olmak üzere çeşitli kesimlerce genellikle başıbozuk, boş, serseri olarak nitelendirildiği görülmektedir. Nitekim çeşitli kaynaklarda da 14. ve 15. yüzyıllarda abdal adı altında serseri ve başıbozuk derviş topluluklarının kastedildiğinin, ancak bu grupların gerek okuryazar insanlar ve gerekse halk arasında değer görüp ün kazandıklarına da rastlanılmaktadır. Altınok, 18. yüzyıldan itibaren abdal sözcüğünün serseri, ilenen biçiminde değişerek kullanılmaya başlanmasını kadızadelerin etkisine bağlamaktadır. Altınok'a göre, kadızadelerin kötü propagandalarının yarattığı olumsuz etkiye rağmen yazdıklarını sazla söyleyen şairler, büyük şehirlerde, kahvelerde, meclislerde, konaklarda, hatta saraylarda sevilen ve aranılan bir sınıf oluşturmuşlardır. Altınok, 2003. Abdal deyimi ve abdallık kavramı çerçevesinde gelişen bu durumun Anadolu'daki yansımaları incelenmeye değerdir. Çünkü bu durumun geniş halk kitlelerine taşınıp aktarılması geç olmuş ve tüm bu olumsuz nitelemelere rağmen halk arasında eski inanıştan kaynaklı olarak abdalın derviş kimliğine duyulan saygı devam etmiştir. Nitekim abdal deyimine yüklenen veli, ermiş anlamlarını yakın dönem Anadolu şiirlerinde görmek mümkündür. 19. yüzyıl olan abdal kavramını eski anlamıyla benimseyen Kemperi'nin abdal kavramını anlamını derinleştirdiği şiiri bunun en çarpıcı örneklerindendir. Abdallığın binasını sorarsan, Allah bir Muhammed Ali abdaldır. Hakikat ilminde aslını ararsan, cümle ululardan ulu abdaldır. Ben bu abdallıktan geriye kalmam. Tuttum abdallığı elimden salmam. Hem Hatice, hem Fadime, hem Selman. Kemer bestelerin beli abdaldır. Muhammed kırklarda bir hayal gördü. Ol hayal neymiş aslına erdi. Firdevs-i Ala'dan içeri girdi. Öten bülbüllerin dili abdaldır. Muhammed kırklara beli bes dedi. Ali'yi görünce Allah dost dedi. Hak Muhammed abdal olmak istedi. Muhammed Ali'nin yolu abdaldır. Dertli Kemter anladın mı hesabı? Seyit Battal Gazi Abdülvahab'ı. Hem 90.000 halifenin sahabı, Hünkar Hacı Bektaş Veli abdaldır. Bu şiir kimi kaynaklarda Şahatai Mahlası ile de görülmektedir. 6. ayrımın sonu sayfa 88.